Ayrım 36. Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 348. Test kitlerinde bir şeyler oluyor. Bir yandan da test tartışmaları sürdü. Türkiye elindeki test kitlerini başta Amerika olmak üzere satmakla övündü. Ama Türkiye'de yeterli test yapılmadığı tartışmaları başladı. Türkiye'nin elinde yerli üretim tanı kitlerinin yeterli olduğu söylense de daha sonra Çin'den hızlı test sonucu vermeyi sağlayan 2 milyona yakın kit alındı. Test kiti tartışmasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne diyordu? 11 Şubat 2020'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı. 24 Mart'ta Sağlık Bakanı Koca, Çin'den alınan testler PCR testleri değil, hızlı test dedikleri testler. Çünkü PCR testleri yaklaşık 65-70 dakika arasında sonuç veriyor. Bir de bunun DNA üzerinden yapılan ön hazırlığı var. Bu hazırlık da yaklaşık 2,5 saat kadar sürünce bu testlerin sonuçlanması 4-4,5 saate kadar çıkabiliyor. Yeni alınan testlerde bu hazırlık süresi olmadığı için test çok daha hızlı. Yaklaşık 60 ila 90 dakika arasında sonuç alınabiliyor. Çin'den aldığımız testler bizim Amerika'ya sattığımız testler değil. Bunlar hızlı testler. Yeterli test kiti olmamasının ölümlere neden olduğu tartışmaları sürerken birileri test kiti ticareti peşinde koşuyordu. Milletvekili oğlu test kiti satıyor. Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özgiraz'ın AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in oğlu Namık Tamer ile ilgili paylaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Özgiraz, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in oğlu Namık Tamer'in koronavirüsü test kitlerini parayla sattığını iddia etti. Kemal Özgiraz Twitter sayfasında yılın sağlık skandalında ikinci perde. AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in oğlu Namık Tamer sosyal medya üzerinden COVID-19 test siparişi topluyor. Yerelde paylaşıldı, sonra gelen telkinlerle olay büyütülmedi. Milletvekili oğlu bu testleri nereden buldu diye yazdı. Tepkilerin artması üzerine Namık Tamer, dün durumumda paylaştığım görüntüde COVID-19 testi ön sipariş alınır ibaresini son anda fark ettim. Böyle bir korona testini aldığım veya sattığım, ticaretini yaptığım bir durum yoktur, bilgilerinize diye yazdı. Oğlu son anda fark ettim diyerek doğruluyordu ama AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer yalanlıyordu. İsmail Tamer, oğlum Namık Tamer'in WhatsApp durumuna koyduğu COVID-19 testiyle ilgili paylaşımında ön sipariş alınır gibi ifadenin yanlış, asılsız, gerçek dışı olduğu, böyle bir ticaretinin olmadığını, bu kitlerin Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarım diye açıklama yaptı. Ve bu Twitter'ı da Sağlık Bakanı AKP merkezini ve Mahir Ünal'ı da etiketledi. Bir başka test kiti tartışması Ethem Sancağ'ın yeğeni Murat Sancağ'ın ofisinde kitleri denediği görüntüler oldu. Hastanelere gelenlere test yapılmadı ve bu yüzden ölümlere de COVID-19 tanısı konulmadığı tartışmaları sürerken daha önce normal bir ölüm diye açıklanan Kara Kuvvetleri eski komutanı Aytaç Yalman'ın virüsten öldüğü ortaya çıktı. Önlemler konusunda tartışmalar sürüyordu. Önce uçuşlarda vergiyi düşürdüler, sonra uçuş yasağı geldi. Evde kal kampanyası başlatıldı ama işe gidilmek zorunda bırakıldı. 5 maskeyi dağıtamadılar. Salgın döneminde çalışanların durumu ne olacaktı? En çok bu soruya yanıt arandı. Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni pakette 3 ay süreyle işten çıkarmak yasaklandı. Bu tarafından bakılacak haberler yapıldı ama içerik biraz farklıydı. İşten çıkarmak yasaklanıyordu ama işverene ücretsiz izine çıkarma hakkı veriliyordu. Ücretsiz çıkarılanlar 1170 lira maaş alacaktı. Oysa normal dönemde işten çıkarılanlar işsizlik maaşı adı altında 2350 lira alıyordu. maskeler için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var. Halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz dedi. Tepkiler yükselince de saray devreye girip maskelerin e-devlet üzerinden bedava dağıtılacağını söyledi. Sistem tıkanınca da bu kez PTT aracılığıyla maskeler verilecek açıklaması geldi. CHP milletvekili Gaye Usluer maskelerin eczaneler aracılığıyla dağıtılmasını istedi. Birçok AKP milletvekili troll ve yandaş ağır hakaretlerde bulundular. Sonra maskelerin eczaneler aracılığıyla dağıtılması kararı çıktı. O kadar hakaret edenler özür dilemedikleri gibi bu kez de eczanelerden maske dağıtılmasının ne kadar doğru olduğunu söylediler. 30 büyük şehire giriş çıkış yasağı korona tartışmalı başladığından 3 ay sonra geldi. Ama asıl büyük skandal hafta sonu için sokağa çıkma yasağında yaşandı. Daha önce sokağa çıkma yasağı isteyenleri terörist ve gizli emelleri olanlar diye suçlayanlar sokağa çıkma yasağı kararı alıyordu. Ama onu da yüze göze bulaştırıyorlardı. 10 Nisan 2020'de akşam saat 10'da televizyonlar son dakika ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu. Açıklamanın detayları yoktu. Herkes panik halinde açık olan ne varsa fırın, büfe, bakkal ona koştu. Sosyal mesafe, virüs, önlemler her şey birbirine girdi. Fırınlar önünde tekme tokat kavgalar yaşandı. Kaos hali devam ediyordu. Sokağa çıkma yasağı için İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere CHP'li büyükşehir belediye başkanlarına haber verilmedi. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden 45 dakika sonra yasağın ayrıntıları açıklandı. Ama artık kimsenin duyacak hali yoktu. Yasağın uygulayıcısı ve duyurucusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, televizyonların canlı yayınına katılarak açıklamalar yaptı. Baskın gibi sokağa çıkma yasağı. Özetle Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu konudaki tüm detayları da biraz önce valilerimize gönderdiğimiz genelgede ifade ettik. İşin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortada. Akşamüstü Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara çağrım şudur, bir telaşa gerek yok. Bu saatte sokakta Türkiye'de açık olan yerler çok az olduğu için milletimizin telaşı var. Ben bunu da normal karşılıyorum. Yasak kararını açıklayan ülkelerin hangi saatte aldıklarını hatırlıyor musunuz? Yağmalarcasına marketlerden tuvalet kağıtlarına, gıda malzemelerine nasıl hücum edildiğini bir hatırlayın. Böyle bir ortam çok daha mı iyi olurdu, yoksa daha mı kötü olurdu? Bunu marketlere akın eden insan sayısını tespit edebiliyoruz. 250 bin kadar insan hareketi görüldü, o da kısa sürede durdu. Bakan Soylu, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde, İşin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen diye belirtiyordu. Bu sözlerin bir anlamı vardı. O da Soylu'nun 2 gün sonra istifa edişinde kullandığı kelimelerde ortaya çıkacaktı. Soylu kimsenin beklemediği bir anda Twitter hesabından duyurarak istifa etti. Açıklamayı aynen yazayım. Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık. Allah milletimizi korusun. Saray entrikaları ve Soylu'nun güç arayışı. Televizyon canlı yayınlarında Tayyip Erdoğan'a referans gösteren Soylu bu kez şahsım diyordu. Bu ifade o saatlerde Tayyip Erdoğan'a gönderme olarak da algılandı. Peki ne olmuştu? İstifa için söylenen tiyatro müsamere gibi değerlendirmeler doğru değildi. Sadece o akşam için ortaya çıkmış bir durum da değildi. Berat Albayrak ile girilen güç savaşı inişli çıkışlı devam ediyordu. İstanbul Emniyet Müdürünü Süleyman Soylu görevden alamıyordu. Çünkü Berat Albayrak destekliyor. Trabzonspor Teknik Direktör değişiminde de bu güç savaşı yaşandı. Soylu Ünal Karaman'ı destekledi Berat Albayrak gitmesine. Korona günlerinde ise Sağlık Bakanı ve Adalet Bakanı ile uyumsuzluklar arttı. Pelikan yapılanması da Soylu'nun gitmesini istiyordu. Süleyman Soylu artık iyice yalnızlaştığı hissine kapıldı ve gücünü sınamak istedi. Bu güç savaşı yaşandı istifa sürecinde. Tam 12 saatlik bir zaman diliminde hesaplar, kitaplar, güçler, siyasi manevralar ne varsa hepsi ortaya döküldü. Pelikan yapılanması gitmesini bir zafer olarak ilan edecekti. Ama durumlar öyle olmadı. Süleyman Soylu, Tansu Çiller, Mehmet Ağar yani 90'lar refleksinin temsilcisiydi. Aynı zamanda yeşil kuşak ülkücüleri de yanında saf tutuyordu. Erdoğan'ın iktidar kalmasını sağlayan Devlet Bahçeli de Süleyman Soylu'nun kalmasını istiyordu. Kimileri Süleyman Soylu'nun MHP başkanlığına hazırlandığını söylese de bu MHP kulislerinde sadece gülümsemeyle karşılanıyor. Çünkü Devlet Bahçeli'nin MC dönemleri dahil en güçlü iktidar olduğu bu dönemi hazırlarken teşkilatları tamamen ülke ocaklarıyla kuşattı. Yani bunun anlamı şu, asla MHP kökünden teşkilattan gelmeyen biri genel başkan olamaz. Bu iddia sahipleri çoktu. Onlara göre Soylu'nun MHP başkanlığı mümkün değildi. Siyasi kulislerde bunun olma ihtimali de yüksek sesle dile getiriliyordu. Zaman gösterecek. Sonuçta Süleyman Soylu güç gösterisinden az hasarla göreceli olarak da kazançlı çıktı. Göreceli diyorum çünkü Tayyip Erdoğan bunu kendi otoritesine bir başkaldırı olarak görmüştür. Şimdi istifayı kabul etmedi ama mutlaka zamana yayarak bunun hesabını soracaktır. Korona ülkeyi sarıyordu ama Tayyip Erdoğan ve AKP rant aşkından zerre taviz vermiyordu. İstanbul'un felaketi olarak nitelendirilen Kanal İstanbul için salgın günlerinde ihale yapıldı. Dünyanın sayılı göllerinden biri olan Salda Gölü'ne hafriyat kamyonları girdi. Beyaz kumlar kamyonlarla başka bir yere taşındı. Mera, yaylalar yapılaşmaya açıldı. Atatürk Havalimanı'nın iki pisti sahra hastanesi gerekçesiyle yıkıldı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı getirildi. Sonra fark edildi ki 20 yaş altına çalışanlar unutulmuş ve ek talimat geldi. Çalışanlar hariç. 65 yaş üstü risk grubunda olduğu için sokağa çıkamıyordu. Ama çalışmak zorunda olanlarla aynı evde yaşamak zorundaydı. Sokağa çıkıp virüs almıyordu ama ailesinden biri virüsü eve getirebilirdi. Sürü bağışıklığı denilen ölen ölür kalan sağlar bizimdir vicdansızlığı başka nasıl anlatılır ki? Paran varsa yaşa, yok ise sürüye dahisin, belki kurtulursun. Partizanlık halk sağlığının önüne geçti. Pandemi günlerinde kitabı yazmaya devam ediyorum. Şu ana kadar olanları tarihe not düşmek adına da kayda düşüyorum. Bu salgın döneminin en çok lekesi kalacak olan davranışı belediyelere dönük kısıtlamalardı. Kayyum silahını HDP'li belediyelere karşı kullanan AKP yönetimi, CHP için ise bunu Demokles'in kılıcı gibi kullanmaya devam etti. Tayyip Erdoğan'ın en büyük söylemlerinden biri CHP'li belediyeler çöp bile toplayamaz oldu. Tüm seçimlerde bunu kullandı. Korona ile birlikte işler değişti. CHP İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi büyük şehirlerde yerel seçimi kazanmıştı. İstanbul ve Ankara'da güçlü isimler belediye başkanıydı. Tayyip Erdoğan ve AKP yönetimi ilk kez icraat anlamında alternatifler üreten bir yönetim ile karşı karşıya kalıyordu. CHP'li belediyeler öncelikle Mansur Yavaş'ın Ankara'da sosyal belediyecilik anlayışını hızlı bir şekilde hayata geçirmesiyle öne çıktı. İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Mersin'de de sosyal belediyecilik refleksleri yüksek olunca AKP'nin biz gidersek aç sokakta yalnız kalırsınız söylemleri boşa çıkmaya başladı. Karar mekanizması tek kişinin iki dudağı arasına bakan, onun da acabalar ile nasıl olur da rantı koruruz kaygılarıyla ağır hareket etmesi üzerine CHP'li belediyelere büyük bir icraat sergileme alanı açıldı. Belediyeler bağış kampanyaları başlattı. Zorda olan hangi kesim varsa ona ulaştı. Ürünü elde kalanın ürünü alındı. Evinde zor durumda olana el uzatıldı. Erdoğan ve AKP'nin din ve milliyetçilik soslu vahşi neoliberal politikası sosyal belediyecilik anlayışı ile daha görünür oldu. Baktılar olacak gibi değil, yıllardır üstüne iktidar inşa ettikleri muhtaçlaştırma ve sadaka tahakkümü darbe alıyor, belediyelerin bağış toplaması İçişleri Bakanlığı kararı ile yasaklandı. Belediyelerin bankalardaki paraları bloke edildi. Aşevleri kapatılıyor, ekmek dağıtımı engelleniyordu. Sahra hastaneleri mühürleniyordu. Adana'da ekmek dağıtan 3 kişi gözaltına alınıyordu. Salgınla mücadele eden ülkelerde devlet vatandaşına para öderken Tayyip Erdoğan'ı Türkiye vatandaştan para istiyor ve "Biz bize yeteriz Türkiye" kampanyasını başlattı. AKP'li belediyelerin bu arada bağış kampanyası ve bedava yardım dağıtmalarına tabii ki sessiz kalınıyordu. Halka yardım etme suçu. Tayyip Erdoğan 20 Nisan 2020'de video konferans aracılığı ile gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası salgın günleri anlatılırken tarihe de not düşülecek sözler söylüyordu. Hedefinde CHP'li belediyeler vardı. CHP'li belediyeleri halka dağıtmak için para toplamak, ekmek dağıtmak ve hastane kurmakla suçluyordu. Daha da ileri gidiyor, yapılanları FETÖ ve PKK uygulamalarına benzetiyordu. Türkiye devleti ve milletiyle el ele vererek salgın hastalıkla mücadele ederken maalesef CHP'nin başını çektiği bir kesim yine bozgunculuk peşinde koşuyor. Bilindiği gibi salgınla mücadele merkezi bir planlamayı ve güçlü bir koordinasyonu gerektiriyor. Başarılı netice alabilmek için uygulamanın her il, ilçe, mahalle düzeyinde bu anlayışla yürütülmesi şarttır. Peki CHP'li belediyeler ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığını, Sağlık Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını, diğer bakanlıkları, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya, benzeri işler yapmaya kalkışıyorlar. Asıl işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin ısrarla ve salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır. Özellikle İstanbul, Adana ve Mersin belediyelerinin hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasındaki sergiledikleri tavrın başka hiçbir izahı yoktur. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmişti. Tabii buradaki amacın milletimizin takdirle takip ettiği sağlık, gıda, güvenlik, ekonomik destek, sosyal yardım hizmetlerini itibarsız hale getirmek olduğu açıktır. Salgın sebebiyle sağlık sisteminin çökmesini, kamu güvenliğinin zaafa uğramasını, halkın sokaklara dökülmesini bekleyenler umdukları olmayınca gözlerini yapılan hizmetlere dikmişlerdir. AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazeteci Yavuz Oğhan'ın YouTube kanalındaki Söylemesi Bizden programında Ankara ve İstanbul belediyelerine FETÖ ve PKK benzetmesini doğru bulmuyorum dedi. Daha sonra Twitter'dan açıklama yapan Şahin çark ederek Cumhurbaşkanımızın salgınla ilgili tedbirlerin belirli bir planlamayla yürütülmesi gerektiğini belirten ifadeleri bizim çalışmalarımızın da odağını oluşturmaktadır. Bir AK Partili olarak Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalara aykırı beyanda bulunmamız söz konusu olamaz dedi. Fatma Şahin aslında demokrasinin D'si olan ülkelerde normal bir şey olan sözlerini değiştirmek zorunda kalıyordu. Erdoğan'a aykırı bir beyanda bulunmam söz konusu olamaz diyordu. Aslında Tayyip Erdoğan'ı yönetimi net ifade ediyordu. Tayyip Erdoğan böyle düşününce adamları da daha ileri gidiyordu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Anadolu'da ayrı baş çekmek deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır diyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı sert oldu. Belediyelerimiz ekmek, gıda kolisi dağıtarak ya da sahra hastanesi açarak hangi kılcal damarlara sızmış olabilirler acaba? Paralel yapıyı en iyi bilen bizzat o yapının mensupları ile onlara ne istedilerse veren AKP hükümetleridir. Biz o işin erbabı değiliz. Salgında bile Türkiye bölünüyor, ötekileştiriliyor ve düşmanlaştırılıyordu. Oysa herkesin önce güvene sonra da morale ihtiyacı vardı. Korona günlerinde sokakta infaz. Korona günlerinde her şey birbirine karıştı ki bir trajik ölüm hepsini ortaya döktü. Adana'da polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir genç vuruldu. Adı Ali Elhamdani, 17 yaşındaydı. Ajanslar ve medya polisin dur ihtarına uymadığı ve kaçtığı için havaya ateş edildi, sonra bacağından vurularak yakalandı diye servis etti. Ali Elhamdani'nin olay yeri görüntülerinde ise kalbinden vuruldu, açık ve net bir şekilde görünüyordu. Peki Ali Elhamdani neden kaçıyordu? Sokağa çıkma yasağı sürecinde çalışıyordu. Bu durum ortaya çıkmasın diye kaçmıştı. Polisin ateş edeceğini hesaplamamıştı. 20 yaşın altına sokağa çıkmak yasaktı ama çalışmak zorundaydı. Ceza almamak için kaçmaya çalıştı. Öyle bir ölümdü ki Türkiye'deki Suriyeli sorununun dramatik boyutunu gösteriyordu. Öyle bir ölümdü ki korona tedbirlerinin rant odaklı bakış açısının yarattığı sosyal yarayı göze sokuyordu. Öyle bir ölümdü ki medyanın sefaletini bir cinayeti nasıl örtbas ettiklerini gösteriyordu. Adana Valiliği olayın kazara olduğunu ve Hamdani'nin dur ihtarına uymamasının ardından ikaz ateşi sırasında yanlışlıkla vurulduğunu iddia etti valilik. Hamdani'yi vuran polisin açığa alındığını da duyurdu. Kitabı yazdığım anlarda Haziran ayının ortası geldi. Haziran ayı Covid-19 salgını için tam anlamıyla anormal normalleşme dönemi oldu. Maçlar yeniden başladı ama bu arada para etmeyen voleybol gibi branşlarda tüm maçlar iptal oldu. Park deniz kenarı yasağı sürdüğü bir zamanda ilk iş AVM'leri açmak oldu. Sonra da her şey serbest bırakıldı. Sokağa çıkma kısıtlamaları bitti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ölüm sayısı düşüyordu ama vaka sayısı artıyordu. Haziran ortasına yani 14 Haziran'da günlük vaka sayısı 1562'ye ulaştı. Açıldıkça vaka sayısı artıyordu. Ölümler sadece Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bilançoda da bir rakam olarak görülüyordu. Peki bu rakam daha az olabilir miydi? Olabilirdi. Nedenini koronavirüs bölümünün başında anlattım. Umre, okullar, toplu ibadetler, yurt dışı ve içi izolasyon olsaydı her şey başka olabilirdi. Bunu bilimsel olarak araştıranlar da oldu. Covid-19 politikalarının iktisadi ve toplumsal etkileri. Bilim Akademisi üyesi Profesör Erol Taymaz, koronavirüsü salgını sonrası mikro simülasyon modeliyle yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonucuna göre bir aylık tam kapanma uygulansaydı ekonomik maliyet aynı kalacak ancak vefat sayısı 4700'lere çıkmayacak 2763'te kalacaktı. Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi olan Profesör Taymaz, mikro simülasyon modeliyle yaptıkları COVID-19 politikalarının iktisadi ve toplumsal etkileri başlıklı analizin sonuçlarını şöyle özetledi. 7 Haziran itibariyle toplam vaka sayısı 169 bin, vefat sayısı yaklaşık 4669 kişi. Bizim kalibre ettiğimiz değerler bununla hemen hemen aynı. Vaka 173.439, vefat 4730. Alternatif senaryoda yani Yeni Zelanda'daki gibi bir aylık tam kapanma olsaydı simülasyon sonuçlarına göre vaka sayısı 100.895, vefat sayısı ise 2763 olacaktı. Yani %40 civarında hasta sayısı ve vefat sayısı azalabiliyordu. Peki bunun ekstradan ekonomik maliyeti nedir? Şu anki durumla bir aylık kapanma arasında çok ciddi bir kayıp yok. İş gücü mevcut durum simülasyonunda 3.639 milyon saat, tam kapanma durumunda da 3.578 milyon saat. Özetle tam kapanma sağlık açısından çok daha iyi bir sonuç verecekti. Ekonomik etki açısından da şu anki yaşadığımız durumla, yani %30'luk kayıpla aynı sonucu verecekti. Bir başka strateji olarak tedbirler daha erken alınsaydı, 2 hafta önce başlasaydı, toplam vaka sayısı 124.044, vefat sayısı 3.462 olacaktı. Yani burada da ciddi bir düşüş var. Bunun ekonomik maliyeti daha uzun sürdüğü için tam kapanmaya göre biraz daha fazla, ama insani kayba bakarsak daha kabul edilebilir bir durum. Ekim'in ortası geldi. Ben kitabın son cümlelerini yazıyorum. Covid-19 tehdidi bütün uyarılara rağmen daha da arttı. Yaz aylarında turizm etkilenmesin, ekonomiyi ayakta tutalım anlayışı etkin olunca Türkiye salgının ilk günlerindeki rakamlara yeniden ulaştı. Covid çemberi hepimiz için daha da daralırken saray sözcüsü İbrahim Kalın'ın "her gün Covid testi oluyoruz" sözleri kulaklarımda çınlıyor. Tayyip Erdoğan Covid-19 konusunda çok iyi korunuyordu. Ama ülke için aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Kitabın sonu. 13 Ocak 2022. Sayfa 358.